Ayrım 54. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 504. Beline sardığı şalı, üzerinde kaba kahverengi ipekten dokunmuş gömleği ve elinde bez çantasıyla Kailash, Hari Mohini'nin karşısına çıktı ve pronamını yaptı. Kailash 35 yaşındaydı. Ufak tefek bir adamdı. Yeni biçilmiş bir tarlaya benzeyen çenesinde birkaç günlük sakal vardı. Hari Mohini bu kadar uzun bir aradan sonra kayınpederinin ailesinden birini gördüğüne çok sevinmişti. "İşte benim sevgili kayınbiraderim. Oturun, oturun," dedi neşeyle. Sonra da Kailash'ın oturması için yere bir hasır serdi. Bir yandan da su isteyip istemediğini sordu. "Hayır, teşekkürler," dedi Kailash. "Sizi iyi gördüm." Sağlıklı olduğunu söylemelerini bir hakaret gibi gören Hari Mohini, kayınbiraderinin sözlerini içerlemişti. "Bunu nasıl söyleyebilirsiniz?" dedi. Sonra da bütün rahatsızlıklarını bir bir saydı. "Bu sefil vücutta yaşayacağıma ölsem daha iyi." Kailash, yaşamı böyle hor görmesini doğru bulmadığını söyledi. Sözlerine bir kanıt olarak da ağabeyinin ölmüş olmasına rağmen bütün ailenin Hari Mohini'ye uzun ömürler dilediğini ekledi. "Bu şekilde konuşmamalısınız," dedi. "Siz hayatta olmasaydınız ben şimdi Kalküta'da olamazdım. Sayenizde burada başımı sokacak bir evim var." Köydeki komşuları ve akrabalarının neler yaptığını anlattıktan sonra Kailash, Hari Mohini'nin yüzüne bakıp, "Sanırım ev bu, öyle değil mi?" dedi. "Evet, sağlam bir eve benziyor. Sağlam da ne kelime." Hari Mohini, kayınbiraderinin şevkini kabartmak istiyordu. Kailash, kirişlerin sağlam keresteden yapıldığını, kapı ve pencerelerin de yalnızca dayanıksız mango ahşabından olmadığını fark etmişti. Duvarların yalnızca 2 ya da 1,5 tuğla kalınlığında olduğu da gözünden kaçmamıştı. Hari Mohini'ye üst ve alt katta toplam kaç oda olduğunu sordu. Sonunda gördüklerinden memnun kalmıştı. Böyle bir evi inşa etmenin ne kadara mal olacağını hesaplamak Kailash için çok zordu. Çünkü inşaat konusunda uzman değildi. Yine de parmaklarıyla hesap yaparak evin değerinin yaklaşık olarak 15 ile 20 bin rupi arasında olması gerektiği sonucuna vardı. Ama bunu açık açık söylemedi. "Ne dersiniz yenge, evin değeri 7-8 bin rupi olmalı değil mi?" dedi sadece. "7-8 bin rupi mi?" dedi Hari Mohini, kayınbiraderinin cahilliğine çok şaşırmıştı. "Bu ev en azından 20 bin rupi eder." Kailash görebildiği her şeyi dikkatle incelemeye başladı. Yakında sağlam kirişleriyle tik ağacından kapı ve pencereleriyle bu evin tek sahibi olacaktı. Bu düşünce Kailash'ı çok memnun etmişti. Ev tamam ama ya kız? Ratarani halası çok acele çağırdı. 3-4 güne gelir diye karşılık verdi Hari Mohini telaşla. "O zaman kızı nasıl göreceğim? 1-2 gün içinde görülecek bir davam var. Yarın yola çıkmalıyım." "Davayı şimdilik bir kenara bırakın. Bu iş bitmeden bir yere gidemezsiniz." Kailash'ın aklından, "Diyelim ki davayı kaybettim. En fazla aleyhime hüküm verirler. Bunun önemi yok. En iyisi burada kalıp bu işten ne kazanacağımı bakayım," diye geçiriyordu. Bir anda Hari Mohini'nin puja yaptığı odasına gözü takıldı. Puja, Hinduların kendi seçtikleri tanrı ya da tanrıçalara saygı göstermek ya da dua etmek için gerçekleştirdikleri dinsel ayin. Bir köşede bir miktar su biriktiğini fark etti. Odada suyun dışarı akması için herhangi bir delik yoktu. Ama yine de Hari Mohini her gün yeri yıkıyordu. Bu yüzden de odanın o köşesinde her zaman biraz su birikirdi. Kailash bunu görünce çok sinirlenmişti. "İşte bu olmadı yenge," diye bağırdı. "Sorun ne? Ne mi? Şu odadaki suya bakın." "Ama ne yapabilirim ki?" "Hayır, böyle olmaz," diye karşı çıktı Kailash. "Bütün döşemeler çürüyecek. Yere bir daha su dökmeyin." Kailash, Sucharita'nın dış görünüşüyle ilgili sorular sormaya başlayıncaya kadar Hari Mohini bir şey söylemedi. "Yakında kendiniz göreceksiniz," dedi Hari Mohini. "Ama şunu söyleyebilirim, şimdiye kadar ailenize böyle bir gelin girmedi." "Nasıl yani? Ya ortanca kardeşimin?" "Ratarani'nin yanında lafı bile olmaz. Siz ne derseniz deyin. En küçük kardeşinizin karısı, ortancanın karısından daha güzel." Aslında Hari Mohini o kadından pek hoşlanmazdı. Kailash, kardeşlerinin karılarının güzellikleriyle pek ilgilenmiyordu. O sırada kendi hayalinde bir kız canlandırıyordu. Badem gözlü, dik burunlu, keman kaşlı, saçları beline kadar inen bir kız. Hari Mohini işleri istediği gibi gittiğini gördü. Kızın toplumsal kusurları bile artık gözünde önemini yitirmişti. Binoy, Gora'nın sabahları erkenden dışarı çıktığını biliyordu. Bu yüzden pazartesi günü daha şafak sökmeden Gora'nın evine gitti. Doğrudan üst kattaki yatak odasına çıktı. Arkadaşını orada bulamayınca bir hizmetçiye nerede olduğunu sordu. Hizmetçi Gora'nın dua odasında ibadet yaptığını söyledi. Vinoy bunu duyduğuna şaşırmıştı. Odaya gittiğinde Gora puja yapıyordu. Üzerinde ipek bir duti ve ipek bir sabahlık vardı. Ama yine de iri vücudunun büyük bir kısmı çıplaktı. Vinoy, Gora'nın puja yapmasına gerçekten çok şaşırmıştı. Ayak sesleri duyan Gora etrafına bakındı. Vinoy'u görünce "Sakın içeri girme," diye bağırdı korkuyla. "Korkma, içeri girmiyorum ama seni görmeye geldim." Gora bir süre sonra dışarı çıktı. Elbiselerini giyip Vinoy ile alt kata indi. Karşılıklı oturduklarında Vinoy konuya girdi. "Gora, kardeşim, bugünün pazartesi olduğunu biliyorsun, değil mi?" "Elbette pazartesi," dedi Gora gülerek. "Takvim hata yapacak değil ya. Zaten senin de bugünün ne olduğunu unutacağını sanmıyorum. Bugün salı değil, o kesin." "Gelmeyeceğini biliyorum," dedi Vinoy tereddüt ederek. "Ama en azından seninle konuşmadan bir şey yapamazdım. Bu yüzden erkenden sana geldim." Gora bir şey söylemeden oturmaya devam edince Vinoy sözünü sürdürdü. "Yani düğünüme kesin gelmeyeceksin, öyle mi?" "Hayır Vinoy, gelemem." Vinoy bir şey söylemedi. Gora içindeki acıyı gizlemeye çalışarak "Zaten ben gelmesem ne olur?" dedi. "Annemi yanında sürükledin. Onu engellemek için elimden geleni yaptım ama başaramadım. Annem söz konusu olsa bile beni yendiğini kabul etmeliyim. Haritadaki bütün ülkeler tek tek kırmızıya boyanıyor Vinoy. Sonunda haritamda yalnızca ben kalacağım." "Hayır kardeşim, beni suçlama," diye yalvardı Vinoy. "Gelmemesini tekrar tekrar söyledim ama o bana, 'Bak Vinoy, düğününe gelmek istemeyenler davet etsen bile gelmeyecektir. Ama gelmek isteyenler gelmelerini yasaklasan bile gelirler. Bu yüzden kendini yorma,' dedi. 'Seni yendiğimi söylüyorsun Gora ama aslında seni yenen annen, hem de binlerce defa. Onun gibi bir anneyi nereden bulabilirsin?'" Gora, Binoy'un düğününe gitmemesi için annesini ikna etmeye çalışmıştı ama Anandamoyi kendisine karşı çıktığında hiç üzülmemişti. Aslında annesinin böyle yapmasından çok memnundu. Vinoy ile aralarındaki uçurum ne kadar büyük olursa olsun arkadaşını annesinin sevgisinden asla mahrum bırakamayacağını çok iyi biliyordu. Bunu bilmek Gora'ya büyük bir huzur veriyordu. Görüşleri tamamen farklı olsa bile bu asla yok olmayacak anne sevgisi bu iki dostu birbirine çok sıkı bir bağla bağlıyordu. "O zaman kardeşim gitsem iyi olacak," dedi Vinoy. "Gelmen gerçekten mümkün değilse seni beklemeyeceğim. Ama bana gücenme. Bu birlikteliğin benim için ne kadar önemli olduğunu bir bilsen, bu evliliğin dostluğumuzu bozmasına izin vermezdin. Bundan eminim." Vinoy bunları söyledikten sonra gitmek için ayağa kalktı. "Vinoy otur," dedi Gora hemen. "Törene daha çok var. Bu acelenle." Vinoy tekrar yerine oturdu. Bu beklenmedik istek içini ısıtmıştı. Ardından iki arkadaş tıpkı eski zamanlardaki gibi sohbet etmeye başladılar. Gora, Vinoy'un kalbinde çalan aynı tatlı notayı çalmıştı. Vinoy içinden geçenleri anlatmaya başladı. Kağıda dökseydi aptalca ya da yararsız görünebilecek şeyleri Vinoy epik bir şiirin tatlılığıyla anlatıyordu. Yaşadığı muhteşem dramı insanın içine işleyen ulaşılamaz güzellikteki bir dille sözcüklere döküyordu. İçindeki daha önce hiç hissetmediği bu duygu neydi? Herkes hissedebilir miydi böyle bir şeyi? Buna gücü yeter miydi herkesin? Vinoy, kadın ve erkek arasındaki hiçbir ilişkinin bu yüce duyguya erişemediğinden emindi. Gora'ya tekrar tekrar ilişkisini başka ilişkilerle kıyaslamamasını söylüyordu. Yaşadıklarını daha önce bir başkasının yaşamış olması bile pek olası gelmiyordu Vinoy'a. Eğer böyle bir duyguyu herkes tatmış olsaydı, baharın nefesiyle, yeni açmış çiçekleriyle sevince boğulan ormanlar gibi insanlar yeni edindikleri bu yaşamla yerlerinde duramaz olurlardı. O andan sonra insanlar artık yaşamlarını yalnızca yiyerek ve uyuyarak harcamazlardı. İçlerindeki kuvvet ya da güzellik farklı şekillerde ve renklerde dışarıya akardı. Bu, dokunuşuna kimsenin karşı koyamayacağı ya da ilgisiz kalamayacağı altın bir değnekti. Onun dokunuşuyla en sıradan insanlar bile kendilerini özel hissederlerdi. İnsan bu duygunun gücünü bir kez hissettiğinde hayatın anlamına erişirdi. Gora dedi Binoy kendinden geçmiş bir şekilde. İnsanın içindeki bütün duyguların bir anda uyanabilmesinin tek yolu böyle bir sevgidir. Nedeni ne olursa olsun böyle bir sevgiye pek şahit olamazsın. Bu yüzden insanlar aslında kendilerini anlayamıyorlar. İçimizde neyin gizli olduğunu bilmiyoruz. Kalplerimizde birikmiş olan duygularımızı dışarıya dökmeyi beceremiyoruz. Bu yüzden herkes bu kadar mutsuz, mutluluğa bu kadar hasret. Bu yüzden senin gibi bir iki kişi dışında insanlar içlerinde nasıl büyük bir kuvvetin gizli olduğunu fark etmiyorlar. Bu gerçeği kimse göremiyor. Binoy'un heyecanla anlattıkları, yatağından kalkıp yüzünü yıkamaya giden Mohim'in gürültülü esnemeleriyle kesildi. Binoy ayağa kalktı, Gora'ya veda edip gitti. Gora çatıya çıktı. Sökmekte olan şafağın kırmızıya boyadığı gökyüzüne bakarken içini çekti. Uzun bir süre çatıda bir aşağı bir yukarı yürüdü. Bugün her zamanki gibi köyleri gezmeye gitmedi. O sabah uyandığında Gora, kalbinde hiçbir şekilde dolduramadığı bir boşluk hissetmişti. Yalnız kendisi değil, yaşamını adadığı çalışmaları bile ellerini kaldırıp şöyle diyordu. Işık istiyorum, parlak, güzel bir ışık. Bütün malzemeler hazırdı. Elmaslar, mücevherler, demir, hepsi hazırdı. Hepsini elde etmek çok kolaydı. Yalnızca umut ve avuntuyla aydınlanan o yumuşak ışık eksikti. Ama neredeydi o ışık? Neredeydi? Binoy, kadınla erkek arasındaki sevgiye sığındığımız anlarda çok nadir hissedilen, sözlere dökülemeyen bir duygunun yaşamlarımızı aydınlattığını söylediğinde Gora, eskiden yaptığı gibi gülüp geçememişti. Bunun sıradan bir birliktelik olmadığını, insanın yaşamındaki boşluğu doldurduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Bu birliktelikle her şey daha büyük bir anlam kazanıyor, sanki insanın hayalleri gerçek oluyor, tekrar doğuyordu. Yalnızca aklı ve bedeni güçlendirmekle kalmıyor, insanın yaşamına yeni bir tat veriyordu. Toplumla ilişkisini keseceği bu günde Binoy, Gora'nın yüreğinde kusursuz bir uyuma sahip bir müziği uyandırmıştı. Binoy yanında değildi ama gün ilerledikçe müzik hiç susmadı. Okyanusa ulaşmadan önce birleşen iki nehir gibi Binoy'un aşkının akıntısı, Gora'nın içindeki sevgiyle birleşmiş, birbiri üstüne binen dalgalar gibi çağlıyordu. Gora'nın zayıflatarak önüne engeller koyarak kendisinden gizlemeye çalıştığı duygu bütün engelleri aşmış, gözler önüne çıkmıştı. Artık Gora'nın bu duyguyu aşağılık, uygunsuz bir şey gibi görecek gücü yoktu. Bütün gün aklında bunun gibi düşünceler uçuşmuştu. Akşam olmaya başladığında Gora omuzlarına bir şal atıp sokağa çıktı. Benim olana sahip çıkmalıyım diyordu içinden. Yoksa yaşamımın hiçbir anlamı olmayacak. Gora, Suçarita'nın çağrılmayı beklediğinden kuşku duymuyordu. O akşam nihayet bu çağrıyı yapmaya kararlıydı. Kalküta sokaklarından geçerken sanki Gora'ya hiçbir şey, hiç kimse dokunmuyordu. Aklı hedefine o kadar kilitlenmişti ki bedeninden ayrılmış, çok uzaklara gitmişti. Suçarita'nın evinin önüne vardığında Gora bilincini tekrar kazandı. Daha önceleri kapının kapalı olduğunu hiç hatırlamıyordu. Ama bugün kapı hem kapalıydı hem de kilitliydi. Bir süre ne yapacağını bilemedi. Sonra 2-3 kez sert bir şekilde kapıya vurdu. Bir hizmetçi gelip kapıyı açtı. Gora'yı görür görmez, "Hanımefendi evde değil," dedi. "Nerede peki?" diye sordu Gora. Lolita'nın düğün hazırlıklarına yardım etmek için 2-3 gün önce gittiğini öğrendi. Gora düğüne gidip gitmemeyi düşünürken tanımadığı bir babu kapıya geldi. "Ne oldu efendim? Bir şey mi istiyorsunuz?" dedi adam. Adamı baştan aşağı süzdükten sonra "Hayır, teşekkürler," dedi Gora. "İçeri gelmez misiniz? Biraz oturur, birer sigara içeriz," diye ısrar etti Kaylaş. Kaylaş'ın canı çok sıkılmıştı. Sohbet edecek birini bulsa çok rahatlayacaktı. Gündüz elinde hukağı sokağa çıkıp gelip geçenleri izlemişti. Ama akşam olup eve girdikten sonra neredeyse sıkıntıdan patlayacaktı. Hari Mohini ile konuşacağı her şeyi konuşmuştu. Zaten kadının konuşabileceği konular çok sınırlıydı. Bu yüzden Kaylaş ön kapının yanındaki odada bir yatağa oturmuş, zaman geçirmek için hizmetçiyle sohbet etmeye başlamıştı. "Hayır, teşekkürler, gitmem gerekiyor," diye yanıt verdi Gora. Daha Kailash ağzını açamadan sokağın sonuna ulaşmıştı bile. Gora yaşamındaki olayların rastlantısal olmadığına inanıyordu. Olaylar yalnızca kendisi istediği için olmuyordu. Ülkesinin yazgısını elinde tutan yüce varlığın bir amacını yerine getirmek için doğduğuna inanıyordu. Bu yüzden yaşamındaki en önemsiz olayların bile onun için büyük bir anlamı vardı. Bugün içinde bu kadar büyük bir arzu uyanmışken Sucharita'nın kapısının kapalı olduğunu görmüştü. Onun evde olmadığını duyduğunda umutlarının önüne çıkan bu engelin başka bir anlamı olduğunu düşünmüştü. Gora'nın adımlarını yönlendiren Tanrı bu hareketini onaylamadığını göstermişti. Gora gibi bir erkeğin arzularına kapılmaması gerekiyordu. Ne sevinç ne de hüzünden etkilenmemeliydi. O bir Brahman'dı. Hindistan adına ona ibadet etmesi gerekiyordu. Kendine hakim olmalıydı. Arzu ve bağlılık Gora'ya uygun değildi. "Tanrı bana bağlılığın ne olduğunu öğretti," diyordu içinden. "Bağlılığın saf olmadığını, şarap gibi keskin bir tadı olduğunu anladım. İnsanın aklını karıştırıyor, hayallere kapılmasına neden oluyor. Ben bir sanyasiyim. Böyle bir şeyin inancımda yeri yok." 54. ayrımın sonu. Sayfa 514.